Ayrım 13. Sayfa 165. 13. Pasaport çıkmazı. Bond kızlığı yaptığım film çekimlerinden dönüşte şoföre beni doğruca Marilyn Monroe'nun evine götürmesini söyledim. Bir aptal gibi Fas'a gittiğimden beri arkadaşımı aramamış, onun yerine ben dönünceye kadar sinirlerinin yatışmasına karar vermiştim. Elimde bir çuval dolusu hediye, kapısının önünde durup korka korka zilini çaldım. Ön kapıyı açtı. Yüzünde kocaman bir tebessümle bana baktı. Sonra koşarak beni kucakladı. ''Başardın! Seni çılgın fahişe, başardın!'' Marilyn pasaportunu çalmamı affetmişti. Bir cesaretle onun odasının her yerini didik didik etmemden çok etkilenmişti. Ancak ben bir daha asla onun pasaportunu kullanarak her ikimiz de tehlikeye atmamaya karar vermiştim. Özellikle de Heathrow'da gümrükten geçerken çektiğim azaptan sonra. Marilyn'in beni affetmesine memnun olmuştum. Çünkü o iyi bir arkadaştı. Ve bir kez daha o arkadaşlığa sığınmak zorundaydım. Londra'ya döndüğümde modellik kariyerimin başlangıcında olduğumu sanıyordum. Özellikle de Terence Donovan ve James Bond filminde çalışmakla art arda elde ettiğim başarıdan sonra. Ancak modellik kariyerim bir büyü gibi başladığı gibi bir gece içinde aniden kayboluverdi. Artık benim için ne McDonald's'ta bir iş ne de YMCA'de kalabilecek bir yer vardı. İşim olmayınca oradaki odaya ödeyebilecek param da kalmamıştı. Ve ben Marilyn'le annesinin evine taşınmak zorunda kaldım. Bu yeni düzenleme pek çok yönden hoşuma gitmişti. Gerçek bir evde yaşamak ve bir ailenin parçası olmak. Onlarla 7 ay boyunca kaldım. Bu durumdan şikayetçi olmasalar da gördüğüm hoşgörüyü aştığım besbelliydi. Şurada burada birkaç küçük modellik işi yaptım. Ancak hala hayatımı sürdürecek parayı kazanamıyordum. Bir başka arkadaşın Frankie adında bir Çinli yanına taşındım. Frankie kuaförümün arkadaşıydı. Büyük bir evi vardı. Büyük diyorum fakat iki yatak odası vardı. Kariyerimi sürdürürken evinde kalmamı teklif etti. 1987'de Frankie'nin yanına taşındıktan kısa bir süre sonra The Living Daylights filmi gösterime girdi. Birkaç hafta sonra yılbaşı arifesinde bir başka arkadaşım beni dışarıya çıkardı. Londra'da herkes kutlamalar yapıyordu ve ben de karamsarlığa kapıldım. Eve geç döndüm. Başımı yastığa koyar koymaz uyumuşum. Yatak odamın camından gelen bir tıkırtıyla uyandım. Dışarıya baktığımda kısa bir süre önce eve bırakan arkadaşımın elinde bir gazete tutmakta olduğunu gördüm. Bana bir şeyler söylemeye çabalıyor ama ben onu anlamıyordum. Pencereyi açtım. Varys, The Sunday Times'ın ön sayfasındasın. Ne? Gözlerimi ovaladım. Doğru mu bu? Evet, baksana. Bana gazeteyi uzattı. Ön sayfanın 1/4'ünü yüzüm kaplıyordu. Ateşli sarı saçlarım ve yüzümde kararlı bir ifade, birebir ebattan daha büyük bir resim. Hoş, şimdi yatıyorum, uyuyacağım deyip yatağa gömüldüm. Ancak ertesi gün öğlene doğru bu şöhretin getireceği olanakların farkına vardım. The Sunday Times'ın baş sayfasında olmak kesinlikle bir hareketlilik doğuracaktı. O zaman bir telaştır aldı beni. Tüm Londra'da çekimleri dolaştım, ajansımı sıkıştırıp durdum ve sonunda çalıştığım ajansı değiştirdim. Ama hiçbir gelişme kaydedemedim. Yeni ajansım, tamam Varys, açıkçası Londra'da zenci modeller için pek fazla bir piyasa yok. İş için ülke ülke dolaşmalı, Paris, Milan, New York'a gitmelisin. Seyahat etmek önemli değildi, tek bir problem dışında, pasaport sorunum. Ajansım Harold Wheeler adında bu durumda pek çok göçmenin pasaport probleminde yardımcı olmuş bir savcıdan bahsedildiğini duyduğunu söyledi. Neden onunla konuşmuyordum? Harold Wheeler denen bu adamın ofisine gittim ve adamın bana yardım etmek için büyük bir meblağ para sızdırmak istediğini keşfettim. Tam 2000 pound. Her şeye rağmen seyahat edip çalışabilirsem o parayı kısa sürede tekrar kazanırım diye düşündüm. Şimdi ise hiçbir yere kıpırdayamıyordum. Mümkün olan her kaynaktan toplayarak nihayetinde 2000 poundluk ücreti denkleştirdim. Fakat ödünç aldığım tüm parayı ona verip onun bir sahtekar olduğunu öğrenmekten endişeleniyordum. Parayı eve bırakarak ikinci kez randevu aldım ve fikrini almak için Marilyn'i de yanımda götürdüm. Zili çaldım. Wheeler'ın sekreteri bizi binaya aldı. Ben ofisinde Wheeler ile görüşürken lobide bekledi. Lafı evirip çevirmeden dosdoğru sordum. Bana gerçeği söyleyin. Alacağım bu pasaportun 2000 pound'a değip değmeyeceğini bilmek istiyorum. Tüm dünyada kanunen dolaşabilecek miyim? Kuş uçmaz bir yerde kalıp sınır dışı edilmek istemiyorum. Bu şeyi nereden alacaksınız? Hayır, hayır. Korkarım kaynaklarımı size söyleyemem. İşin orasını bana bırakın. Pasaport istiyorsan canım, sana kesinlikle pasaport bulabilirim. Ve eğer söylediklerimi harfiyen yaparsan tamamen kanuni olacaktır. Süreci başlattıktan sonra 2 haftamız alacak. Pasaportunuz hazır olduğunda sekreterim sizi arayacak. Harika, bu demektir ki 2 hafta sonra istediğim zaman istediğim her yere gidebileceğim. Şey tamam, bu kulağa hoş geliyor dedim. Şimdi ne yapacağız? Wheeler bana İrlandalı biriyle nasıl evleneceğimi anlattı. Ve şans eseri de böyle birini tanıyordu. 2000 pound hizmetlerinin karşılığı olarak bu İrlandalı'ya gidecekti. Wheeler yalnızca küçük bir miktar alacaktı. Randevumun tarihini ve zamanını yazdı. Yeni kocamla sicil dairesinde buluşacaktım. Ve ek masraflar için yanımda 150 pound daha götürecektim. Bay O'Sullivan ile buluşacaksınız dedi. Wheeler düzgün İngilizce aksanıyla. Bir yandan yazarken bir yandan da konuşuyordu. Bay O'Sullivan sizinle evlenecek olan centilmen. Aa, bu arada sizi tebrik ederim. Başını kaldırıp bana gülümsedi. Sonra Marilyn'e ona güvenip güvenmeme konusundaki fikrini sordu. İyi bir çevredeki iyi bir binada hoş bir ofisi var. Kapısında da ismi yazılı. Sekreteri profesyonel. Bana yeterince meşhur göründü dedi Marilyn. Güvenilir arkadaşım Marilyn de nikah günüme şahitlik etmek üzere benimle geldi. Sicil dairesinin önünde beklerken pörsümüş kırmızı suratlı, karman çorman beyaz saçlı ve hırpani kılıklı yaşlı bir adamın kaldırımda zikzaklar çizerek bize doğru gelişini izledik. Adam sicil dairesinin basamaklarını çıkmaya başlayana kadar güldük. Marilyn ile şaşkın gözlerle birbirimize baktık. Ardından adama ''Siz Bay O'Sullivan mısınız?'' diye atıldım. ''Emin ol öyle, bu benim adım.'' Sesini alçaltarak ''O sen misin?'' dedi. Ben başımı salladım. ''Para yanında getirdin değil mi?'' ''Evet, 150 pound?'' ''Evet, iyi öyleyse çabuk ol, çabuk gidelim. Zaman kaybediyoruz.'' Yeni kocam fena halde viski kokuyordu. Zil zurna sarhoştu besbelli. Ardı sıra içeriye girerken Merlin'e ''Pasaport almamı sağlayacak kadar yaşar mı acaba?'' diye fısıldadım. Memur töreni başlattı. Ama ben konsantre olmada güçlük çekiyordum. Aklım sürekli Bay O'Sullivan'ın ayağı üstünde sallanıp durmasına takılı kalmıştı. Görevli, sen Varys, bu adamı derken yaşlı adam bir gümbürtüyle yere yığıldı. İlk önce onun öldüğünü sandım. Sonra ağzından nefes almakta olduğunu gördüm. Diz çöküp onu sarsmaya, Bay O'Sullivan uyanın diye bağırmaya başladım. Boşunaydı. Marilyn'e dönerek, aa, harika, nikah günüme bak diye haykırdım. Marilyn duvara yaslanmış, karnını tuta tuta gülüyordu. Bendeki şansa bak, kocam mihrapta kendinden geçti. Böyle komik bir durumla karşılaşınca biraz da biz eğlenelim diye düşündüm. Sicil memuru elleri dizlerinde eğilip yarım gözlüklerin üzerinden bakarak nişanlımı inceledi. O iyi mi? Ona ben ne bilirim diye bağırmak geldi içimden ama bu oyunu bozabilirdi. ''Kalk, hadi uyan.'' Şimdi artık yüzüne tokat atmaya başlamıştım. ''Lütfen birileri bana biraz su getirsin, bir şeyler yapın.'' Gülerek yakarıyordum. Memur bir bardak su verdi ve ben suyu yaşlı adamın suratına attım. ''Iı.'' Adam önce domuz gibi homurdandı, sonra kırpıştırarak gözlerini açtı. Çekiştirerek onu ayağa kaldırdık. ''Tanrım, haydi bitirelim.'' diye mırıldandım, tekrar kendinden geçeceği endişesiyle. Tören bitene dek sevgilimin kolunu sıkı sıkıya tutundum. Dışarıda kaldırımda Bay O'Sullivan 150 poundunu istedi. Ben de ne olur ne olmaz diye adresini aldım. Cebinde sahip olduğum son kuruş bir şarkı mırıldanarak sallana sallana sokakta ilerledi. Bir hafta sonra Harold Wheeler pasaportumun hazır olduğunu bildirmek için beni şahsen aradı. Neşeyle pasaportumu almaya ofisine gittim. Bana belgeyi uzattı. Üzerinde benim zenci resmim bulunan ve Varys O'Sullivan ismi yazılı bir İrlanda pasaportu. Bir pasaport uzmanı değildim ama pasaport bana biraz sahte görünüyordu. Hayır, gerçekten sahte görünüyordu. Birileri bunu bir yerin bodrumunda basmış gibi ucuz bir işçiliği vardı. Bu mu? Yani bu kanuni bir pasaport mu? Bununla seyahat edebilir miyim? Aa, evet, Wheeler başını salladı. Görüyorsun ya, İrlanda pasaportu. Pasaportu çevirip arka kapağını inceledim. Sayfalarını çevirdim. Tamam, iş gördüğü sürece nasıl göründüğünü kim aldırır? Pasaportun gerçek olup olmadığını görmek için deneme yapacak fırsatım yoktu. Ajansım Paris ve Milan'da benim için ön görüşmeler yapmıştı. Vize için müracaat ettim. Ancak birkaç gün sonra bir mektup aldım. Gönderen adresine baktığımda kendimi kötü hissettim. Mektup göçmen bürosundandı ve derhal beni görmek istediklerini bildiriyorlardı. Bütün olasılıkları gözden geçirdim ama sonunda gidip onlarla görüşmekten başka yapılacak bir şey olmadığını biliyordum. Beni hemen sınır dışı edecek güçleri olduğunu da biliyordum. Güle güle Londra, güle güle Paris, güle güle Milan, güle güle modellik, merhaba develer. Mektubu aldığımın ertesi günü Frankie'nin evinden metroyla göçmen bürosuna gittim. Ve kocaman binada dolaşırken kendimi bir mezarın içinde dolaşıyor gibi hissettim. Doğru ofisi bulduğumda hayatımda gördüğüm en ciddi yüzler beni karşıladı. Buraya otur diye emretti taş suratlı bir adam. Beni yalnız bir odaya sokup sorgulamaya başladılar. Adın ne? Evlenmeden önceki soyadın ne? Nerelisin? Bu pasaportu nasıl aldın? Bunu sana verenin adı ne? Ne kadar ödedin? Ufacık yanlış bir cevapta kollarımı kelepçeleyeceklerini biliyordum. Konuşma sırasında göçmen bürosu söylediğim her bir kelimeyi kaydediyordu. Bu yüzden içgüdülerime güvenerek onlara fazla bir şey söylemedim. Durup cevap düşünmek zorunda kaldığımda dil engeli yüzünden aklım karışmış gibi davranıyordum. Göçmen bürosu pasaportumu alıkoydu ve geri almam için kocamı görüşmeye getirmem gerektiğini söyledi. Bu hiç de duymayı beklediğim bir şey değildi. Sonunda neyse ki Harold Wheeler'dan bahsetmeden bürodan çıkabilmiştim. Hükümet onu yakalamadan önce bu hırsızdan paramı alamazsam bu 2000 poundumu unutmak zorunda kalacağımı anladım. Göçmen bürosundan ayrıldım. Doğruca o herifin gösterişli ofisine gittim ve kapıyı çaldım. Sekreterine Varys Dirien'in Bay Wheeler'ı görmek istediğini ve durumun acil olduğunu söyledim. Ama şaşırtıcıdır ki Bay Wheeler ofisinde değildi. Bu yüzden sekreteri kapıyı açmayı reddediyordu. Günlerce ofisine gidip onu aradım. Ama sadık sekreteri o fareyi koruyordu. Gizli dedektif gibi tüm gün boyunca binanın dışında saklanıp dışarı çıktığında karşısına çıkıvermek için bekledim. Ama adam ortadan kayboluvermişti. Bu arada da Bay Sullivan'ı bulmalıydım. Adresinde Somalilerin yaşadığı bir göçmen bölgesinin yakınlarında Güney Londra'nın Croydon mahallesinde yaşadığı yazıyordu. Bir trene bindim. Sonra geri kalan yolu taksiyle geçtim. Çünkü o bölgeyi tren gitmiyordu. Sokakta tek başıma yürürken göz ucuyla etrafı süzüyordum. Burada olmaktan gerçekten hoşlanmamıştım. Adresi buldum. Kırık dökük bir evdi. Kapıyı çaldım. Açan yoktu. Evin etrafında dolaşıp pencereden içeriye baktım ama hiçbir şey göremedim. Nerede olabilirdi? Günün bu saatinde nereye gitmiş olabilirdi? Aa, pub. Yürümeye başladım. En yakın pub'a vardığımda içeriye girdim ve Bay O'Sullivan'ı barda oturur buldum. ''Beni hatırladın mı?'' diye sordum. Yaşlı adam omzunun ucundan bana baktı, sonra hemen dönüp barın arkasındaki içki şişelerine gözlerini dikti. ''Hızlı düşün Varys. Ona kötü haberi söylemek ve benimle göçmen bürosuna gelmesi için yalvarmak zorundaydım. Buna razı olmayacağını biliyordum. İşte böyle Bay Sullivan. Göçmen bürosu pasaportuma el koydu. Sizinle konuşmak istiyorlar. Sadece kısa birkaç soru soracaklar. Gerçekten evli olduğumuzu kanıtlamalıyız biliyorsunuz. O lanet savcıyı bulamıyorum, kayıplara karıştı. Bana yardım edebilecek kimse yok. Adam hala gözleri şişede bir yudum viski içip hayır dercesine başını salladı. Bak, sana o pasaportu almak için tam 2000 pound ödedim. Bu onun dikkatini çekmişti. Dönüp bana baktı. Ağzı şaşkınlıktan bir karış açılmıştı. Bana bir 150'lik verdin canım. Hayatımda hiç 2000 poundum olmadı. Yoksa Croydon gibi bir yerde ne işim olurdu? Harold Wheeler'a benimle evlenmen için 2000 pound verdim. Şey, o bana parayı vermedi. O adama 2000 papel verecek kadar aptalsan bu senin problemin, benim değil. Ona yalvarmayı, bana yardım etmesi için yakarmayı sürdürdüm ama ilgilenmiyordu. Ona göçmen ofisine onu taksiyle götürmeye söz verdim. Ama o yerinden bir milim kıpırdamamıştı. Onu motive edecek doğru yaklaşımı bulma çabasıyla, bak dedim, sana karşılığını ödeyeceğim, sana para veririm, göçmen bürosundan sonra pub'a gideriz ve sen istediğin kadar içersin. Bu teklif onda şüpheli de olsa bir ilgi uyandırdı. Bana doğru dönüp kaşlarını kaldırdı. Tamamdır Varis. Viski, bir sürü viski. Evinden buraya kadar şişeleri dizebileceğin kadar, tamam mı? Yarın seni evden alırım. Taksiyle Londra'ya gideriz. Sadece birkaç dakikanı alacak, birkaç soru. Sonra doğruca pub'a geleceğiz, tamam mı? Başını salladı ve tezgahın ötesindeki ilham kaynağı şişelere dik dik bakmayı sürdürdü. Ertesi sabah tekrar Croydon'a gittim ve yaşlı adamın zilini çaldım ama cevap yoktu. Bomboş sokakta ilerleyip pub'a gittim, içeriye girdim ama içerideki tek kişi önünde beyaz bir önlük gazete okurken kahve içen barmendi. ''Bugün Bay O'Sullivan'ı gördünüz mü?'' Adam başını salladı. ''Onun için saat daha çok erken canım.'' Hızlı adımlarla Ayyaş'ın evine döndüm ve kapıyı çaldım. Hala cevap veren yoktu. Bu yüzden burnumu tutup pislik içindeki ön basamaklara oturdum. Ne yapacağıma karar vermeye uğraşarak orada otururken 20 yaşlarında iki kabadayı görünüşlü adam yaklaşıp önümde durdu. ''Sen de kimsin?'' diye homurdandı biri. ''Neden benim yaşlı pederin kapısı önünde duruyorsun?'' ''Aa selam'' dedim memnuniyetle. ''Biliyor musun bilmem ama ben babanla evliyim.'' İkisi de dik dik beni süzdüler ve büyük olanı ''Ne? Sen neden bahsediyorsun?'' diye bağırdı. ''Bak tam bir karmaşanın içindeyim ve babanın yardımına ihtiyacım var. Bütün istediğim şehirdeki şu büroya gelip birkaç soruya cevap vermesi. Pasaportumu alıkoydular ve onu geri almam gerek. Lütfen. Defol seni fahişe. Hey bana bak, o yaşlı adama bütün paramı verdim dedim kapıyı işaret ederek ve onsuz bir yere gitmiyorum. Ancak oğlu aynı fikirde değildi. Montunun altından bir cop çıkarıp kafa tasımı kırıverecekmiş gibi tehditkar bir tavırla savurdu. Ya öyle mi? Tamam biz de canını okuruz. Buraya gelip yalanlar söylemek ne demekmiş görürsün. Kardeşi gülerek sırıttı. Ona baktım. Dişlerinin çoğu dökülmüştü. Bu benim için yeterliydi. Bu adamların kaybedecek hiçbir şeyleri olmadığını anlamıştım. Beni hemen oradıkça öldürünceye dek dövebilirler ve kimsenin de bundan haberi olmazdı. Merdivenden atlayıp koştum. Beni birkaç blok öteye kadar kovaladılar. Sonra korkutup kaçırdıklarına emin olup vazgeçtiler. Ama o gün eve döndüğümde o yaşlı adamı buluncaya kadar Croydon'a tekrar tekrar gitmeye karar vermiştim. Başka seçeneğim yoktu. O sıralarda Frankie kira ödemeden kalmama izin vermekte kalmayıp benim yiyeceğimi de alıyordu. Ve dahası harcamalarım için arkadaşlarımdan ödünç para alıyordum. Bu böyle gitmezdi. Tüm paramı göçmen savcısı rolü yapan o düzenbaza kaptırmıştım. Pasaportum olmadan çalışamazdım. Bu durumda kaybedecek neyim vardı? Dikkatli davranmazsam birkaç dişim kırılırdı o kadar. Ama ben o salaklardan daha zekice davranmaya kararlıydım ve bu pek de zor görünmüyordu. Ertesi gün öğleden sonra geri gittim ve yaşlı adamın evinin önünde durmadan sessizce civarda dolaştım. Evinin yakınında bir park buldum, bir banka oturdum ve birkaç dakika içinde Bay O'Sullivan sallana tökezlene oradan geçti. Bilinmeyen bir sebepten neşeliydi ve beni gördüğüne memnun oldu. Çarçabuk benimle bir taksiye binip Londra'ya gelmeye razı oldu. Karşılığını ödeyeceksin, değil mi? Başımı salladım. Ve sonra içki içeceğiz, değil mi canım? İşimiz bitince istediğin tüm içkileri alacağım ama önce o göçmen bürosundaki insanlarla konuşurken biraz daha normal olmak zorundasın. Bilirsin onlar tam birer alçak. Sonra pub'a gideriz. Göçmen bürosuna girdiğimizde ajan Bay O'Sullivan'a şöyle bir baktı ve zalim bir suratla ''Kocan bu mu?'' dedi. ''Evet.'' ''Tamam Bayan O'Sullivan, bu oyunu oynamayı bırakalım. Hikayeniz nedir? Bu oyunu sürdürmenin bir anlamı olmadığını fark ederek iç çektim. İçimi döküp onlara modelliğim Harold Wheeler, sözde evliliğim hakkındaki her şeyi anlattım. Bay Wheeler konusuyla çok ilgilendiler. Adresi dahil onunla ilgili bildiğim tüm bilgiyi onlara verdim. Soruşturmamız sonuçlanınca birkaç gün içinde pasaportunuzla ilgili sizinle temasa geçeriz. Ve hepsi bu. Bizi salıverdiler. Artık sokaktaydık ve Bay O'Sullivan pub'a gitmek için asılıp duruyordu. Tamam, para mı istiyorsun? İşte. Çantama uzanıp son 20 poundumu çıkardım ve eline tutuşturdum. Şimdi kaybol gözümün önünden. Seni daha fazla görmeye tahammülüm yok. Hepsi bu mu? Bay O'Sullivan bana şöyle bir baktı. Tüm vereceğim bu mu? Arkamı döndüm ve sokakta ilerlemeye başladım. Orospu diye haykırdı. Seni lanet orospu. Sokaktan geçen insanlar dönüp bana baktılar. Muhtemelen orospu bensem neden ona para ödediğimi merak etmişlerdi. Birkaç gün içinde göçmen bürosu beni arayıp büroya gitmemi rica etti. Harold Wheeler'ı araştırdıklarını ama fazla bir şey öğrenemediklerini söylediler. Sekreteri onun Hindistan'a gittiğini ve ne zaman döneceğini bilmediğini söylemişti. Ancak o sırada bana 2 aylık geçici bir pasaport verdiler. Bütün bu çirkin karışıklığın içindeki ilk yasal belgem bu pasaporttu. Ve bu 2 ayı en iyi şekilde değerlendirmeye yemin etmiştim. İlk olarak kolonisinde yaşamış olmaktan dolayı az da olsun konuşmayı bildiğim ülke olduğu için İtalya'ya gitmeye karar verdim. Gerçi bildiğim İtalyanca kelimelerin çoğu annemin küfür kelimeleriydi ama işe yarayabilirdi. Milan'a gittim ve buraya bayıldım. Moda şovlarında podyum işi yaptım. Bu sırada Julie adında başka bir modelle tanıştım. Julie uzun boylu, omuz hizasında sarı saçları olan iri yapılı biriydi. Pek çok kadın iç çamaşırı işi yapıyordu. Birlikte Milan'ı keşfederken öyle hoş vakit geçirdik ki oradaki şovlar bittiğinde Paris'e gidip şansımızı orada birlikte denemeye karar verdik. O 2 ay benim için muhteşemdi. Yeni yerler görmek, yeni insanlarla tanışmak, yeni yiyecekler tatmak. Ve ciddi boyutta bir para kazanmamış olsam da Avrupa'daki seyahatlerime yetecek kadar biriktirebilmiştim. Sonra Paris'te işler tükenince Julie ile birlikte Londra'ya dönmeye karar verdik. Dönüşümüzde İngiltere'ye ile yeni yetenekler aramak için gelmiş olan New Yorklu bir ajansla tanıştım. Benim için orada pek çok modellik işi bulabileceğini söyleyerek Amerika'ya gitme konusunda beni ikna etmeye çalıştı. Elbette böyle bir şeye dünden razıydım. Çünkü herkes New York'un en kazançlı piyasa olduğunda özellikle de siyahi bir model için hemfikirdi. Ajansım gerekli düzenlemeleri yaptı ve ben de vize için Amerika'ya başvurdum. Amerikan Büyükelçiliği kağıtlarımı gözden geçirdikten sonra derhal İngiliz hükümetiyle irtibata geçti. O görüşmenin sonucu benim 30 gün içerisinde İngiltere'den sınır dışı edilip Somali'ye gönderileceğimi bildiren bir mektuptu. Gözyaşları içinde erkek kardeşiyle birlikte Cheltenham'da kalmakta olan arkadaşım Julie'yi aradım. Başım dertte, hem de büyük dertte. Benim için her şey bitti kızım. Somali'ye dönmek zorundayım. Yo, hayır Varys. Neden birkaç günlüğüne buraya gelip biraz rahatlamıyorsun? Trene binip gelebilirsin. Cheltenham Londra'dan sadece birkaç saat uzaklıkta ve çok güzel bir yer. Bir süre oradan uzaklaşmak sana iyi gelecektir. Belki burada bir şeyler düşünürsün. Oraya vardığımda Julie beni istasyonda karşıladı ve zümrüt yeşili doğanın arasından geçerek eve götürdü. Oturma odasında oturuyorduk. Kardeşi Nigel geldi. Uzun boylu, soluk benizli, uzun sarı saçlı biriydi ve ön dişleriyle parmak uçları nikotinden sararmıştı. Bir tepsiyle bize çay getirdi. Sonra orada oturup ben pasaport problemimin karabasan öyküsünü ve öykünün nasıl acı bir sona ulaştığını anlatırken sigaranın birini söndürmeden ötekini yaktı. Kollarını birbirine kavuşturmuş koltuğuna yaslı dururken birdenbire "Meraklanma, sana yardım edeceğim," dedi Nigel. Yalnızca 30 dakikadır tanımakta olduğum bir adamdan böyle bir şey duymuş olmanın verdiği şaşkınlıkla "Bunu nasıl yapacaksın? Bana nasıl yardım edeceksin?" dedim ona. "Seninle evleneceğim." Başımı salladım. "Yo, hayır, olmaz. Bütün bunları önceden yaşadım. Beni bu karmaşanın içine sokan da o iş oldu. Bunu bir daha yinelemeyeceğim. Yeter. Bu belayla bir daha uğraşamam. Afrika'ya dönüp ailemle mutlu yaşarım daha iyi. Bu çılgın ülke hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Burada her şey çılgınca ve karmakarışık. Ben evime dönüyorum. Nigel ayağa fırlayıp koşarak yukarıya çıktı. Döndüğünde elinde ön sayfasında Julie'yi tanımadan çok önce resmimin yayınlandığı The Sunday Times gazetesi vardı. Onunla ne yapıyorsun? Bunu sakladım. Çünkü bir gün seninle tanışacağımı biliyordum. Eliyle resmi işaret etti. Bu resmi gördüğüm gün buradan gözünden yanağına süzülen yaşları gördüm. Yüzüne baktığımda ağladığını gördüm ve yardıma ihtiyacın olduğunu biliyordum. Sonra Tanrı bana seni kurtarmanın benim görevim olduğunu söyledi. Ah kahretsin. Fal taşı gibi açılmış gözlerle ona bakıp bu gerizekalı da kimin nesi? Asıl yardıma ihtiyacı olan o diye düşündüm. Ama hafta sonu boyunca Nigel ve Julie sürekli bana yardım edebileceklerini söyleyip durdu. Neden olmasındı? Somali'ye döndüğümde beni nasıl bir gelecek bekliyordu ki? Beni orada ne bekliyordu? Domuzlarım ve develerim mi? Sürekli zihnimi kurcalayan soruyu Nigel'a sordum. Senin bundan kazancın ne? Neden benimle evlenip onca belaya bulaşmak istiyorsun? Sana söyledim ya, senden bir şey istemiyorum. Beni sana Tanrı yolladı. Ona benimle evlenmenin sicil memurluğuna gitmek ve imza atmak kadar kolay olmadığını açıkladım. Zaten evliydim. Tamam, ondan boşanabilirsin. Hükümet görevlilerine evlenmeyi planladığımızı söyleriz, dedi Nigel. Bu yüzden seni sınır dışı edemezler. Ben de seninle gelirim. Yani ben bir İngiliz vatandaşıyım ve bana hayır diyemezler. Senin için üzülüyorum ve yardım etmek istiyorum. Elimden geleni yaparım. Çok teşekkürler. Julie, bak Varys, sana yardım edebilecekse eder. Bu fırsatı değerlendirmelisin. Başka şansın var mı, diye ekledi. Günlerce onları dinledikten sonra Julie arkadaşım ve o da onun kardeşi diye karar verdim. Nerede yaşadığını biliyorum, ona güvenebilirim. Julie haklıydı. Hiç değilse denemeliyim. Nigel'ın benimle gelip boşanma hakkında Bay O'Sullivan ile konuşması için bir plan yaptık. Çünkü bir daha asla onun oğullarıyla tek başımayken karşılaşmayı istemiyordum. Bu yaşlı adamla ilgili her şeyi göz önünde bulundurunca onun para almadan hiçbir şey yapmaya razı olmayacağını düşündüm. Derin bir oh çektim. Düşünmek bile beni yormuştu. Ama arkadaşım ve ağabeyi beni cesaretlendirdikçe plan hakkında iyimser olmaya başladım. Gidelim, dedi Nigel. Hemen arabama atlar, Croston'a gideriz. İkimiz yaşlı adamın semtine doğru yola çıktık ve ben Nigel'a evi gösterdim. Kendine dikkat et diye uyardım. Oğulları birer çılgın. Yani arabadan çıkmaya bile korkuyorum. Nigel güldü. Ben ciddiyim. Beni kovalayıp dövmeye çalıştılar. Onlar deli, sana söylüyorum. Çok dikkatli olmalıyız. Haydi Varys, yaşlı adama sadece boşanacağını söyleyeceğiz. Hepsi o. Bu öyle büyük bir iş değil ki. Bay O'Sullivan'ın evine vardığımızda öğleden sonraydı. Sokakta evinin önünde park ettik. Nigel kapıyı çalarken sürekli göz ucuyla sokağı kontrol ediyordum. Kapıyı kimse açmadı ama şaşırmamıştım. Köşedeki pub'a gitmemiz gerekeceğini düşündüm. Nigel, haydi yan tarafa dolaşıp pencereden evde mi diye bakalım, dedi. Benim aksime o içerisini pencereden görebilecek kadar uzun boyluydu. Ancak başarısız birkaç pencere denemesinden sonra yüzünde şaşkın bir ifadeyle bana baktı. Bir şeyler yanlış geliyor bana. Aa, adamım, durumu şimdi kavruyorsun. O alçakla ilgili ne zaman bir şeyler yapmam gerekse ben de öyle hissediyorum, diye geçirdim içimden. Yanlış bir şeylerle ne kastediyorsun? Bilmem, sadece bir his. Belki bu camdan içeriye girebilirim. Bu cümleyi der demez avuç içiyle camlardan birine vurmaya başladı. Yan kapı komşusu dışarı çıkıp Bay O'Sullivan'ı arıyorsanız haftalardır onu görmedik, diye bağırdı. Kolları önlüğünün üzerinde kavuşmuş dikildiği yerden bizi izlerken Nigel hızla cama vurup kırdı. Dışarıya korkunç bir koku çıktı. Ben ellerimle ağzımı ve burnumu kapayıp geri döndüm. Nigel eğilip camdan içeri baktı. Ölmüş. Yerde yattığını görebiliyorum. Komşu kadına ambulans çağırmasını söyleyip arabaya atlayıp oradan uzaklaştık. Bunu söylemekten nefret ediyorum ama o an tek hissettiğim rahatlama duygusuydu. Bay O'Sullivan'ın mutfağında çürümekte olduğunu öğrendikten kısa bir süre sonra Nigel ve ben evlendim. İngiliz hükümeti sınır dışı işlemlerimi durdurdu. Ancak evliliğimizin düzmece olduğunu düşündükleri gizli saklı bir şey değildi. Elbette öyleydi. Yine de Nigel ve ben pasaportumu alıncaya dek onun Londra'nın batısındaki Cotswold Hills, Cheltenham'daki evinde kalmamın iyi olacağı konusunda hemfikirdik. Önce Mogadishu, sonra 7 yıl Londra'da yaşadıktan sonra doğayı ne kadar çok sevdiğimi unutmuştum. Ve çiftlikler ve göllerle çevrili bu yemyeşil bölge her ne kadar Somali çöllerinden çok farklı olsa da yüksek binalar ve penceresiz stüdyolarda olmak yerine tekrar dışarıda olmaktan zevk alıyordum. Cheltenham'da göçer günlerimden kalan bazı zevklerimi yeniden yaşama olanağına sahiptim. Koşuyor, yüzüyor, lale topluyor, dışarıda tuvaletimi yapıyordum. Ara sıra birileri beni çalılıklarda o halde yakalıyordu. Nigel ve ben ayrı odalarda kalıyor, ev arkadaşı gibi yaşıyorduk. Karı koca değildik. Sadece pasaport alabilmek için onunla evleneceğim konusunda anlaşmıştık. Para kazanmaya başladığımda ona maddi olarak yardım teklifinde bulunsam da yaptığı yardım karşılığında hiçbir şey kabul etmemekte ısrar ediyordu. Tek isteği Tanrı'nın ihtiyacı olana yardım edin yolundaki öğüdünü tutuyor olmaktan alacağı hazdı. Bir sabah her zamankinden erken altı sularında kalktım. Çünkü bir çekim için Londra'ya gidecektim. Aşağı indim ve Nigel odasında uyurken kahveyi koydum. Sarı bulaşık eldivenlerimi giymiş bulaşıkları yıkıyordum ki kapı çaldı. Eldivenlerimde süzülen köpükler kapıyı açtım ve orada dikilen iki erkek gördüm. Gri takım elbise giyiyor, ciddi bir ifadeyle bakıyor ve siyah çantalar taşıyorlardı. Bayan Richards mı? Evet. Kocanız burada mı? Evet, yukarıda. Lütfen çekilin. Resmi görevle buradayız. Sanki onlardan başkası öylece girip etrafa bakabilirmiş gibi davranıyordu. Tabii, buyurun içeri girin. Hey, kahve ya da başka bir şey ister miydiniz? Oturun, ben onu çağırayım. Adamlar Nigel'ın büyük rahat oturma odası koltuklarına oturdular ama sırtlarını yaslamadılar. Tatlım diye hoş bir ses tonuyla ona seslendim. Lütfen aşağı gel. Burada bazı ziyaretçilerimiz var. Yarı uykulu sarı saçları birbirine dolaşmış olan Nigel aşağı indi. Merhaba. Nigel o an bakışlarından onların kim olduğunu anlamıştı. Evet, nasıl yardım edebilirim? Pekala, size birkaç soru sormak istiyoruz. İlk olarak sizin ve eşinizin birlikte yaşayıp yaşamadığınızdan emin olmak istiyoruz. Birlikte mi yaşıyorsunuz? Nigel'ın yüzündeki iğrenir ifadede işlerin ilginç bir hal alacağını görebiliyordum. İzlemek için duvara yaslandım. Pekala, size nasıl görünüyor dedi ansızın. İki ajan sinirli sinirli odaya baktılar. Şey, evet efendim, size inanıyoruz ama yine de evi incelemeliyiz. Nigel'ın yüzü bir fırtına bulutu gibi karardı. Bakın, evimi araştıramazsınız. Sizin kim olduğunuz umurumda değil. Bu benim eşim. Birlikte yaşıyoruz ve siz de görüyorsunuz. Hiçbir duyuru yapmadan geldiniz. Giyinik bile değiliz. O yüzden evimden defolun. Bay Richards, bu kadar sinirlenmenize gerek yok. Kanunen biz... Siz beni hasta ediyorsunuz. Koşun çocuklar, fırsatınız varken kaçın. Ancak kalkıp gitmek yerine o iki adam solgun yüzlerinde şaşkın bir ifadeyle çivilenmiş gibi koltuklarında oturakaldılar. Evimden defolun. Bir daha buraya gelecek ya da beni arayacak olursanız silahımı kapıp sizi öldüreceğim. Ben onun için ölürüm dedi eliyle beni işaret ederek. Ben, bu adam deli, bana gerçekten bitiyor, başım belada, ne yapacağım? Afrika'ya geri dönmeliydim, daha iyi durumda olurdum diye düşünerek sadece başımı salladım. Orada birkaç ay kaldıktan sonra, Nigel, neden üstüne başına çeki düzen verip şık bir ayakkabı giyip bir kız arkadaş bulmuyorsun, sana yardım edeyim izin ver der oldum. O ise, kız arkadaş mı? Ben kız arkadaş istemiyorum, Tanrı aşkına. Benim bir karım var. Neden kız arkadaş isteyeyim diye karşılık veriyordu. O öyle cevap verdiğinde ben çılgına dönüyordum. Git ve o boktan kafanı tuvalete sok, seni manyak. Adam kendine gel ve hayatımdan çık, seni sevmiyorum. Sen ve ben bir anlaşma yaptık. Yardım etmeyi sen istedin ama ben senin istediğini yapamam. Seni mutlu etmek için sana aşıkmışım gibi davranamam. Nigel ve ben bir anlaşma yapmış olmamıza rağmen o bu anlaşmayı bozmuş ve kendi anlaşmasını yapmıştı. evini ziyaret eden ajanlara küfredip bağırırken yalan söylemiyordu. Aklınca her söylediği kelime doğruydu. Üstelik işler benim için daha içinden çıkılmaz hal alıyordu. Çünkü ona bağlıydım. Onu bir arkadaş gibi görüyor, yardımlarından dolayı minnettarlık duyuyor, ondan romantik bir şeyler beklemiyordum ve onun sevgili karısı şahsi malıymışım gibi davranmaya başladığında onu gerçekten öldürmek istiyordum. Çarçabuk ondan kaçmam gerektiğini fark ettim. Onun gibi delirmeden bir an önce. Pasaport problemi sürüp gidiyordu. Nigel ona bağımlı olduğumu fark ettiğinde gücün verdiği his onu daha da yüreklendiriyordu. Beni kendine sabit fikir haline getirdi. Neredeydim, ne yapıyordum, kiminleydim? Sürekli onu sevmem için yalvarıyor, o yalvardıkça ben ondan nefret ediyordum. Bazen Londra'da işim oluyor ya da arkadaşlarımı görmeye gidiyordum. Aklımı kaybetmemek için Nigel'dan uzaklaşarak her fırsatı değerlendiriyordum. Ancak çıldırmış olduğu besbelli bir adamla yaşarken aklımı koruma yeteneğimi gitgide kaybediyordum. Pasaportumu, özgürlük biletimi beklemekten yılmıştım ve bir gün Londra'ya giderken platformda durup gelmekte olan trenin önüne kendimi atmak istedim. O birkaç saniye içinde trenin çıkardığı gürültüyü dinledim. Soğuk rüzgarın saçımda esişini hissettim ve tonlarca kiloluk demirin kemiklerimi parça parça edişini düşündüm. Hayatımı sona erdirme dürtüsü çok güçlüydü ama sonunda neden öyle acınacak bir adam yüzünden hayatımı harcayayım diye sordum kendi kendime. Bir yılın ardından Nigel inandırıcılığını kullanarak göçmen bürosuna gitti ve öyle bir şov sergiledi ki sonunda bana geçici bir pasaport verdiler. Büroya dalıp karım uluslararası bir model ve mesleğiyle ilgili seyahat etmesi için hiç değilse geçici pasaporta ihtiyacı var diye bağırdı. Pat. Model resimlerimin dosyasını masaya vurdu. Ben kahrolası bir İngiliz vatandaşıyım ve karıma böyle davrandığınız için bu benim ülkem demekten utanç duyuyorum. Bu meselenin halledilmesini istiyorum. Hemen şimdi. Büroyu bu ziyaretin hemen ardından eski Somali pasaportuma el kondu ve bana ülkeden ayrıldığımda kullanacağım ancak sürekli yenilenmesi gereken geçici bir seyahat belgesi verildi. Üzerinde şöyle yazıyordu. Somali dışında her yere seyahat için. Bunlar tahmin edebileceğimden de yıkıcı sözcüklerdi. Somali savaştaydı ve İngiltere koruması altındayken savaştaki bir ülkeyi ziyaret etme olasılığımı şansa bırakmıyordu. Bir İngiltere ikametçisi olarak benim sorumluluğumu üstlenmeyi istemiyorlardı. Bu kelimeleri okuduğumda Somali dışında her yere seyahat için. Tanrım ben ne yaptım? Kendi ülkeme gidemiyorum bile diye fısıldadım kendi kendime. Şimdi tamamen bir yabancıyım. Seçeneklerim bana söylenmiş olsaydı boş verin derdim. Bana Somali pasaportumu geri vermelerini isterdim. Ama hiç kimse bunu benimle tartışmadı bile. Şimdi de dönmek için çok geçti. Geriye dönemediğime göre tek bir yön kalıyordu, ilerisi. Amerika vizesine müracaat ettim ve New York uçağında tek kişilik yer ayırttım.